Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün ek bir yayında karşınızdayız. Normalde salı günü ve cuma günü programımızda iki tane yaptığımız program var futbolla alakalı. Ama pazartesi gününe özel bugün bir program yapacağız Metin Dirim'le beraber. Çünkü bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisi var. 370. randevu. Ama tabii ki de yani dünkü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını da göz ardı edemeyiz. Hatta şöyle yapacağız. İlk bir kısmında Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendireceğiz Metin Dirim'le beraber. Geriye kalan süreçte de Beşiktaş-Galatasaray derbisini konuşacağız. Metin Dirim hoş geldin.
Hoş bulduk Ali, günaydın.
Vallahi senin için herhalde çok güzel bir akşam olmadı dün akşam.
Benim için güzel bir akşam olmadı ama hani sırf benle değil Fenerbahçe taraftarlarının %98'in içinde güzel bir şey olmadı, gün olmadı. Hafta sonu olmadı. Keşke bu derbi şey olmasaydı. Derbi pazar günü oynansaydı. Beşiktaş Galatasaray derbisi. Daha fazla insan o karşılaşmaya gidebilseydi. Fenerbahçe Alanya maçı bu akşam oynansaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
Şimdi tabii ki yani maçı değerlendireceğiz. Taraftarların verdiği tepkiler var. Vitor Pereira'nın oyuncu tercihleri var. Genel olarak eleştirilen unsurlar var.
Evet.
Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe ne yapacak? Bunların hepsi birer madde aslında konuşulması gereken. Benim yani mesela en çok merak ettiğim olay şu. Yani Fenerbahçe cephesinde. Şimdi sezon başında üçlü savunma prensibiyle yola çıkan bir Fenerbahçe. Ama üçlü savunmayı biz sezon içerisinde işlemezse dörtlü savunmaya çeviririz mentalitesinin B planında bile olmayan bir Fenerbahçe vardı aynı zamanda.
Evet.
Çünkü yani şimdi üçlü savunmayı oynamak için ne gerekiyor? Bir sol kanat bek, bir sağ kanat bek. Ve tam olarak o mevkilerin adamları olmasa da Fenerbahçe'de bir şekilde hani en azından bu sol kanat bek ve sağ kanat bekin ofansif meziyetlerini kullanabileceği iki tane oyuncuyu kullanıyor. Vitor Pereira. Ama şimdi üçlü savunma da tartışılmaya başlandı Fenerbahçe'de. 3-4-3 sistemi tartışılmaya başlandı. Dünkü karşılaşma özelinde ilk yarıda kötü bir top oynamadı Fenerbahçe.
Çok iyi oynadı.
Maçın genelinde aslında çok kötü oynamadı. Kaçan net fırsatlar var. Alanyaspor'un 2 şutu var ve 2 golü var. Ama tabii ki de günün sonunda 30 şut da çeksen, 40 şut da çeksen kendi sahanda Anadolu Kulübü'ne mağlup olduğun zaman belli bir noktada da öz eleştiri vermek gerekiyor.
Ya öz eleştiri şöyle bakmak gerekiyor. Yani ben o karşılaşmayı tamam Vitor Pereira'nın yapmış olduğu yanlış hamleler var kesinlikle. Çünkü bunu hani şey ben görsel olarak verecektim. Görsel olarak gösterdiğimizde çok böyle kafa karışıklığına yol açacaktı. Arka arkaya oynattığı maçlara bakalım. Çıkarttığı kadrolara bakalım. Yani sen Trabzon maçına farklı ilk 11'le çıkıyorsun. İşte ya da hani o ilk 11 içerisinde farklı kişilerle birkaç oyuncuyu değiştiriyorsun. Sonra gidiyorsun Antwerp karşılaşmasında farklı bir 11 dinliyorsun. Sonra geliyorsun Alanya karşılaşmasında farklı bir 11 dinliyorsun. Yani bu takımın santraforunda ya da forvet hattında oynayacak sabit bir oyuncu yok. Serdar Dursun, Rossi, Valencia yeri geliyor bunları orada kullanıyor. Ya da işte ne bileyim bu transfer döneminde şeyler yapılmayabilirdi belki. Hani böyle daha işte hava toplarına hakim, Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak bir forvet oyuncusu olabilirdi.
Berisha diye düşündüler onu.
Berisha alındı ama katkı alamıyorsunuz. Yani şimdi Berisha'nın geçende de konuştuk. Ya eşi ya da sevgilisi ya da kız arkadaşı sosyal medyada bir paylaşımda bulmuştu. O paylaşım sonra kaldırıldı. Yani şimdi oyuncular, bizim beklentilerimiz oyunculardan çok yüksek. Yani takım adına gol atsınlar, etkili işler yapsınlar ya da işte o golleri bulup takıma puan kazandırsınlar diye düşünüyoruz ama baktığında Berisha oyuna giriyor, pas atamıyor. Onun yerine işte Mesut Arsenal'de oynarken ya da Real Madrid'de oynarken ya da Almanya milli takımında oynarken geçen de aynısını söyledim. Çok uzakta, futboldan çok uzakta. Bir de son işte oynadığı karşılaşmada teknik adam sağ kenarına aldığı için şey yapmıştı, sağ kenarında bulunan su şişelerini tekmelemişti. Yani sen kaliteli bir oyuncusun, kariyerli bir oyuncusun. Bu hareketi yapmaman gerekiyor. Senin bunu sahada bize yansıtman gerekiyor. Senin işe bunda Vitor Pereira'ya ben böyle bir oyuncuyum deyip bunu sahada göstermen gerekiyor. Bunu da görmüyoruz. Yani şimdi üçlü defansta ısrar ediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben matematiksel olarak zihnim daha iyi çalışıyor ama sözelde başarılıydım. Sözel bir ağırlık yeri seçemem. Yani bunun değişmesi gerekiyor. Yani tamam ben başarısızsam burada üçlü savunmada çünkü 75. dakikada Alanya golü attığında tamam belki kim cezalı oynamıyor. Serdar yok oynamıyor. Novak arkaya çok fazla oyuncu kaçırıyor. Sen bunu görmüyor musun? Yani orayı dörtte o zaman daha da güçlendir. Çok fazla hatası var.
Şimdi tabii oyuncu gidecek olursak mesela Pelkas'ta
Pelkas'ı da geçtim.
Bir sıkıntı var bence.
Kesinlikle kopmuş. Yani ilk geldiği dönemde bunu daha önce de Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da birçok oyuncuda da Beşiktaş'ta da denk geldik gördük. İşte İstanbul'un büyüsü mü, İstanbul'un gece hayatı mı ya da İstanbul'un farklı yaşantı tarzı mı insanların, oyuncuların kafasını değiştiriyor. Ona da bakmak gerekiyor. Yani sen ilk geldiğin dönemlerde daha ekstra bir motive oynarken son maçlarda sakatlık yaşadıktan sonraki dönem içerisine baktığında ayağında topu tutamıyorsun. Yani ben değilim. O sahada ben olsam belki ayağımda topu tutamam. Senin daha önceki meziyetini, kabiliyetini, kariyerini biliyoruz. Yani Fenerbahçe'nin öyle bir beklentisi vardı ki Perkıs'ı işte biz 5 milyona aldık, ileride 15-20 milyona satarız diye düşünüyordu. Ama bu Perkıs'ı satamazsın. Bu Perkıs'ı 2 milyona satamazsın.
Ya şöyle, şimdi bir de formayı hak etmeyen oyuncuların oynamasıyla beraber bir de şimdi formayı hak eden oyuncuların sonradan oyuna girmesi. Mesela evet. Valencia çok geç girdi oyuna. O çok tartışıldı. Yani daha erken oyuna girebilirdi tarzında söylemler vardı. Orta saha tartışılıyor Fenerbahçe'de. Sağ kanat bekten mesela Burak Kapacak niye hiç oynamıyor deniyor. Benim aldığım bilgiye göre Burak Kapacak, Max Meyer ve Berisha Vitor Pereira'nın istediği transferler değildi. Bu yüzden de bu oyuncuları daha çok fazla süre şansı vermemeye çalışıyor. Şimdi Berisha daha çok oynuyor ama mesela fark etsem Berisha da genelde ilk tercih olmuyor.
Olmuyor. Evet.
Yani şimdi geçen sene o kadar iyi istatistik yapmış bir santraforun ve aynı zamanda ikinci santrafor da olarak oynayabilecek bir oyuncunun daha fazla süre alması beklenti bu yöndeydi yani.
Beklenti yükseltiyor ama şöyle var. Mesela biz hani kandırıldık. Niye kandırıldık? Ali Koç işte o transfer dönemi başlarken oyuncuları takıma dahil etti. Sonra dedi ki ben öyle bir teknik adam getireceğim ki işte ya Almanya Portekiz'in en iyilerinden bir tanesini getireceğim dedi. Herkesin beklentisi çok yoksa yukarıdaydı, inanılmaz isimler yazıldı. Sonra Vitor Pereira geldi. Yani Vitor Pereira geldi, bununla ilgili bir sıkıntı yok ama hani taktiksel anlamda sen üçlü niye bize ya da Fenerbahçe'yi niye zorlatıyorsun ki? Ya da işte sen tamam Berisha'yı getirmemiş olabilirsin, Max Meyer'i getirmemiş olabilirsin ya da Burak Bursa'dan getirmemiş olabilirsin. Nazım Sangare dün Burak'tan daha mı iyiydi? Yani şans verme ihtimalin yok muydu? Mesela o sayı tamam yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı dün akşam aslında o sayının maçıydı. Şey gördü, 3 maç ceza aldı. Ama işte biz diyorduk ki o sayın kötü oynamasından kaynaklanan maçlarda yerine niye Nazım'ı almıyor diyorduk. Nazım da kötü. Yani antrenmanda ya eksik çalışılan bir şey var ya da işte Fenerbahçe'de bir kopukluk var.
Yani peki bu şu anda mesela 10 hafta geride kaldı. Evet. Fenerbahçe ya artı yazar mısın bu 10 haftada?
Ya şöyle yazarım, birkaç karşılaşma haricinde o da futbolcuların bireysel çabalarından kaynaklanan galibiyetler vardı. Hani bu Vitor Pereira'ya yazılır mı bilmiyorum ama futbolcuların işte Valencia'nın performansının %80'i çıkarttı, Fenerbahçe'yi puan kazandırdığı çok fazla karşılaşma vardı. Ya da işte ne bileyim Mesut'un bir yerden çıkıp gol attığı, işte o puanı getirdiği ya da işte Zayiç'in çok fazla katkı sağlamayan Zayiç'in bir karşılaşmada girip işte maçın bitimine karşı doğru bulduğu golle takımına 3 puan getiren bir isimdi. Yani bireyselden kaynaklanan kazançlar var ama ben bunu tabii ki hocaya yazmam. Hocaya yazarsam da hocanın kadroda mutlaka bir değişiklik yapması gerektiğini, sabit oyuncuların olması gerektiğini, tamam, sabit oyuncuların yanında sen değiştirebileceğin oyuncuları koyabilirsin. Ama üçlü defanstan da şimdi senin elinde kim yoksa, Serdar sakatsa ya da işte Salah oynamıyorsa orada mutlaka o üçü, her zaman oynayan üçünden birisi eksikse mutlaka orayı dörtlü yapması gerektiğini düşünüyorum.
Şimdi dörtlü yapmak için de Novak sol bek oynatacak. Ya o da şimdi başka eksiler getiriyor. Evet. Novak'ın da şimdi alternatifi yok. Şimdi sen Caner Erkin'i yolladın. Sağ bekte Gökhan Gönül'ü yolladın. Sağ bek veya sol bekte Alma'ya yeltenmedin. Kısmen hani 3 defans oynanır ve oradaki sol stoper ve sağ stoper o eksikleri kapatır mentalitesiyle. Çok haksız bir mentalite değil bu arada ama bunu yapacaksan takımın diğer kanalını iyi kurman lazım. Bence bu arada yani Fenerbahçe'nin en büyük eksisi en güçlü silah gibi olarak düşünülen kadro zenginliği. Şimdi kadro zenginliği nedir abi? Hani bir mevkide iki alternatifin falan olması ve bu az oyuncunun iki alternatifinden bir tanesinde potansiyel olarak genç bir oyuncu olması.
Evet.
Bu kadro derinliğidir, kadro zenginliğidir ve hani yani şu anda 3 kulvarda mücadele eden takımlar içinde her olması gereken şartlardan biridir bana kalırsa. Ama şimdi mesela orta sahaya bakıyorsun. Abi çok fazla oyuncu, havuzu çok genişledi. Şimdi Mert Hakan Yandaş şu an sakat ama döndüğü zaman forma giyecek mi bilmiyoruz.
Dün akşam Gedek Kulübesi'ndeydi. Onu söyleyeyim.
İlk 11'de şu an
görev almadı.
Ha mesela bundan sonraki maçta 11 başlayacak mı başlamayacak mı bilmiyoruz. Crespo ne yapacak bilmiyoruz ki Mert Hakan Yandaş da Crespo da kötü futbolcular değil. Gustavo'yu kesebilecek mi bilmiyoruz.
Ben Ali şöyle söyleyeyim. Dün akşam karşılaşmada Sosa'nın yerine ya da Gustavo, çünkü ben ikisinin de performansını son iki karşılaşmada çok fazla beğenmiyorum. Orada Mert Hakan Yandaş'a da tabii Antwerp maçına çıkamıyorsun. Çünkü esame listesinde Crespo'yu yazmadın. O karşılaşmada oynamıyor. Ama sen ikinci yarıda Crespo'ya oyun alıyorsan ve daha çok orta alanda topa ya da o defans önünde topa hakim oluyorsan orada bir yanlış var. Onu en başta o hamleyi yapman gerekiyormuş diye düşünmen gerekiyor.
Ya şimdi bakıyorum, devam edeyim mesela Gustavo oynayacak mı? Büyük ihtimalle Gustavo hep oynayacak ama oynaması gerekiyor mu gerçekten? Mesut Özil, ne kadar Mesut Özil'i yedek kulübesinde oturtabilirsin? Bir sürü aslında problem var Fenerbahçe'de. Hem kadro zenginliği biraz abartı derecede olduğu için bunun eksilerini çekiyor. Mesela Max Meyer'i büyük ihtimalle hiç görmeyeceğiz biz. Nihai Zayt sene başında niye bu adam geri gitmedi? Çünkü sene öncesi kampında bir şeyler başardım ya. Zayt ki Vitor Pereira takımda tuttu.
Evet.
Ama şimdi forma giyemiyor. Onun önünde belki 5-6 tane daha oyuncu var. Şimdi 7-8 tane oyuncudan seçmek de bir yerde zor. Ve bunu sadece seçim şansının zorlaşması olarak düşünmemek lazım. Oyunculara bunun psikolojik şeyi de kötü. Rekabet iyidir. Kesinlikle katılıyorum buna ama 8-9 kişinin olduğu rekabette geriye kalan oyuncular da belli bir noktadan sonra, motivasyon kaybından sonra eski performanslarını gösteremezler. Pelkas'ı da söyleyeyim. Pelkas da büyük ihtimalle şu anda yani forma garantisi yok bu adamın ve rekabet olarak da hani forma garantisi olmaması iyi bir şey gibi görünüyor. Ama mesela bir penaltı kaçırdı, sonraki hafta yoktu mesela sahada.
Evet.
Şimdi o kaçırdığı penaltının cezasını çekti gibi.
Bunu şey olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi sırf oyuncu olarak, oyuncunun mentalitesinin düşüyor olması olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi taraftarlar da bu şeyi şöyle süzüyorlar. Çok fazla alternatifim var ve bu alternatifler içerisinde bir tanesi hata yaptığında sen diğer oyuncuyu niye oynatmıyorsun diye oradan da bir eleştiri var. Sana katılıyorum. Elinde çok fazla oyuncu olmanın çok böyle mantığı yok. Hani iki tane o şeyde mevkide orta alanda baktığında Fenerbahçe'de 7 tane 8 tane oyuncu var. Yani olmaması gerekiyor. Mevkilerde iki tane oyuncu olabilir. O iki oyuncu da birbirini tamamlaması gerekiyor. Dün akşamki maçın nezdinde baktığımızda sahanın en iyisi genç Ferdi'ydi.
Ferdi zaten bu sene ayrı bir seviyeye çıktı. Yani o sol kanat bek performansı olarak bence çok ayrı bir seviyeye çıktı. Alanya Spor da çok aslında kötü bir futbol oynadı ilk yarıda. Çok geriye çekildiler.
Çok kapalı oynadılar.
Çok kapalı oynadılar. İkinci yarıda son 15-20 dakika bence kontrol Alanya Spor'daydı. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Birbirinden sonra hele Alanya Spor ikinci gol için geldi yani. Onu hissettim ben de. Ama yani duran toptan tabii Fenerbahçe'nin Antwerp maçına benzer bir gol yemesi de eksi puan yazar kesinlikle.
Tabii ki.
Gustavo'nun o topu mesela, yani gol gerektiği zaman da kornere atması tartışılabilen başka bir mesele. Yani Emre Akbaba'dan gol yemek tartışılabilir.
Nedenlerine baktığında, zaten oluşumların nedenlerine baktığında çok fazla şey bulursun Ali. Yani duran toptan Fenerbahçe artık gol yiyor. Yememesi gerekirken gol yiyor. Mesela sen söyledin, Gustavo elinde çok fazla seçenek var mıydı? Ne yapabilirdi? İleriye de o topu atabilirdi ya da sacı atabilirdi. Kornere atmama ihtimali vardı. Ne yaptı? Kornere attı. Yani orada baskı mı çok fazla yok ya da işte taraftarı önünde oynuyor diye çok böyle heyecanlı yapıyorlar. Ya tecrübeli isimlersiniz. Hani tamam ben çıksam oynasam, tek bir maç oynasam desem ki ulan çok baskı altındayım, bu tacı ya da bu topu tacı atayım ya da korner atayım dedim. Ama sen tecrübe, kaç tane maç oynamış oyuncusun ya. Çok fazla sayılacak hata var.
Ya bundan sonra ne olacak Fenerbahçe'de? Üçlü sistem devam edecek mi? Vitor Pereira'nın kredisi ne kadar?
Üçlü sistem devam etmek zorunda çünkü bunda yola çıktı. Bundan vazgeçerse bugüne kadar biz niye dinlenmedik tarzında bir çok fazla eleştiri alacak. Ve Sayın Başkan Ali Koç'un yapmış olduğu açıklama var. İşte ara transfer döneminde transfer yapacağız. Daha ne alacaksın? Yani bak şimdi dün akşam işte İrfan Can Kahveci'nin de sakatlığının bittiğini, onu da kenarda oynadı, oturduğunu. İşte Max Meyer'in çok fazla sen söyledin alındı ama niye işte forma şansı bulamıyor. Zayiç mesela hazırlık karşılaşmalarının yıldızıydı. O dönem teklif de vardı. Tekrar şey İtalya'ya gidebilirdi, Cenova'ya gidebilirdi. Keşke gönderilseydi. Çok fazla böyle seçenekler var ama işte transferler kurtarmıyor. Sistem sabit olmaması gerekiyor. Sistemin üçlü defans olmaması gerekiyor. Sistemin yeri geliyor. İşte 5'e çekmen gerekiyor. 4'te oynaman gerekiyor. 4-1 oynaman gerekiyor. Ya da ne bileyim farklı bir sistemde oynaman gerekiyor. 75'te Alanya golü buldu. Golü bulurken de sağ taraftan Lovan kurmuş olduğu taraftan buldu. İkinci gol ise sol tarafta. Yapılan ortada işte arka tarafta arka direkte adam nasıl unutursun sen ya? Hani o direkt mesafeni nasıl ayarlamazsın? Öyle bir gol oldu. Yapacak çok fazla bir şey yok ama dün işte taraftarların tepkisi çok fazlaydı. Ali Koç istifa diye bağıran çok fazla insan vardı.
Bu seferki tepki doğru yere haklı. Gitti mi sence?
Haklılar. Çünkü bir önceki maçta Trabzon'da bahane vardı. Bahanemiz şeydi, Fenerbahçe olarak, Fenerbahçe taraftarları olarak ya da Fenerbahçe yöneticiler olarak bahanemiz şeydi. Hakemdi. Bu maç hakem de yoktu.
Şimdi bir de Avrupa'da da gitmeyen bir Fenerbahçe var. Yani Vitor Pereira'nın mesela yaptığı açıklama, bu kadroyla hani biz ne kadar ilerleyebiliriz falan filan. Abi yani şimdi senin bütçende aynı bütçeyle takım kurup çeyrek final, yarı final yapan UEFA takımları var.
Çok
yani.
Çok
kimse burada şey yapmasın yani. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde olsa Fenerbahçe, Manchester'lı, PSG'li grupta anlarım. Ama Antwerp'le oynuyorsun abi. Ya şimdi hadi. Adamlar 3 sene önce Belçika'da 2. ligde oynayan takımla, bu adamların santraforları senin beğenmediğin Samatta Frey.
Evet, Samatta yani gol atan isimdi.
Bu takımı yenemiyorsun. Bir de üzerine yaptığın açıklama bu. Ya yani ciddi anlamda bazı şeylerin sorgulanması bence doğru. Ve tepkinin Vitor Pereira'dan çok Ali Koç'a gelmesi de bence rasyonel bir adım Fenerbahçe taraftarı adına. Bunu da söylemem
orada
lazım.
Şuna bakmak gerekiyor. Mesela Antwerp maçından sonra çıktı dedi ki biz hani Vitor Pereira nezdinde konuşuyorum yine. İşte şampiyonluk beklenmesin. UEFA Avrupa şampiyonu olamayız biz bu kadroyla. Ya biz de onu biliyoruz. Sen oynat. Sen takımını çıkart oynat. Tamam Şampiyonlar Ligi'ni bu kadroyla bu zaman içerisinde alamayız. Onu biz de biliyoruz Fenerbahçe taraftarlar olarak. Ne oldu şimdi, şampiyonluk yarışında da mı yok Fenerbahçe? Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında da mı olmayacak? Gidip Alanya'ya yeniliyorsun.
Abi şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sene başında mesela bu üçlü sistem daha iyi gibi gelebilir ama Fenerbahçe'nin her sene yaptığı hata bu. Sene başında değişik bir sistemle başlıyorlar ama sonra üzerinde çok fazla geliştirme yapmıyor Fenerbahçe. Ve doğal olarak ne oluyor abi? Yani sonuçta rakiplerin de eli armut toplamıyor, affedersin yani. Adam inceliyor nelerde eksik olduğunu Fenerbahçe'nin. Ya şu Frankfurt maçını Fenerbahçe'nin Antwerp'te kesin izlemiştir ya da Olympiakos %100 izlemiştir. Bak çok net söylüyorum ama Frankfurt maçından itibaren Fenerbahçe oyunun üzerine ne koyabildi şu ana kadar?
Hiçbir şey koymadı. Frankfurt maçı Avrupa'da oynanan en etkili maçtı. Çok iyi oynamışlardı. Ondan sonra işte Olympiakos'la oynandı. Olympiakos maçının bahanesi şeydi. Onlar daha hızlılar. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla tecrübeye sahiplerdi. Onun bahanesi oydu. Antwerp maçında ise farklı bahaneyi sundu Vitor Pereira. Dedi ki işte biz daha kadro olarak hazır değiliz. Bizden kimse Avrupa şampiyonasını beklemesin. Onun da bahanesini gelecek. Trabzon maçının bahanesi hakemdi. Tamam, hakem de işe görevden el çektirdi. Serdar Tatlı gitti. Hakem atamasını yapan Metin Tokat ayrıldı, istifa etti. Bahane kalmadı. Bundan sonraki bahane şey mi olacak? Biz çubuklu formayla mı çıktık olacak?
Evet. Bir nazar boncuğu falan.
Yani evet.
Nazar boncuğunu alınca da...
bu sefer tam tersi. Bize nazar boncuğu verdikleri için biz işe kaybettik olacak.
Ya evet, bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Vitor Pereira'nın da tabii ki ne kadar şeyi kaldı. Onda kredisi kaldı. O da tartışılır. Ali Koç'a sormak
bakar.
İstiyorum.
Ali Koç'a bakar.
Ama şimdi... mesela senin nezdinde yani mesela Konyaspor deplasmanında Fenerbahçe kazanamazsa Vitor Pereira'nın kredisi biter mi? Ya da şu an bitti mi?
Konyaspor'un bir önceki bu hafta sonu oynanan maçını izledim. İnanılmaz top oynuyorlar. Gerçekten işte Serdar ilk golü bulmuştu. Karşılaşma 2-0 bitti. Şey gibi hani İspanyol takımı ya da İngiltere takımından bir karşılaşmayı izliyor musun? Bir takımın maçını izliyor musun gibi izliyorsun o karşılaşmayı. Dün akşamki Alanya maçının aynı mantığıyla çıkarsa ikinci yarıda, çünkü gol bulmak adına defans da orta alana çekti Vitor Pereira. Oradan katkı almak için arkaya atılan ilk topla gol yemişti. Bu mantıkla oynarlarsa çok bayle, inanılmaz farklı bir skorla Konyaspor Fenerbahçe maçını kazanır diye düşünüyorum.
Ya zor maç olacak.
Zor maç olacak kesinlikle. Bir de hani kredi ben hesaplayamam kredi, çünkü Ali Koç bana ya da işte Fenerbahçe taraftarlarına şey yaparken ben getireceğim teknik direktör Türkiye'nin işte böyle üstünde olacak, işte herkesin Portekizli olacak dediğinde ben Vitor'u beklemiyordum aslında. Vitor gelince de artık yani şeyde katlanmak gerekiyor. O krediyi Ali Koç şey yapacak, yönetecek. Başarısızlık gelirse bundan en çok etkilenecek kişi de Ali Koç olacak diye düşünüyorum.
Evet, o zaman yavaş yavaş derbiye geçelim. Beşiktaş Galatasaray derbisiyle bu yayını yapmamızın asıl nedenlerinden biriydi. Beşiktaş ve Galatasaray şu anda aynı puandalar ligde ve çok kritik bir maça çıkacaklar. Bu maçı kazanan takım Fenerbahçe'nin de üstüne çıkacak bu arada puan tablosunda. Onu da belirtelim.
Bir biter maç.
ona geleceğiz. İlk başta sana şunu sormak istiyorum. Şimdi muhtemel 11'leri biraz sonra göreceğiz ama bu zamana kadar unutamadığın son yıllardaki bir Beşiktaş Galatasaray maçı var mı?
Senin hafızaya sahip değilim. Yani sana nasıl söylerler? Fil hafızası derler. Gerçekten maşallah şöyle yapayım da. Ali inanılmaz bir hafızaya sahip. Bu işte 2004, 2002, 2001 yıllarında oynanan karşılaşmadaki skorları direkt hatırlıyor ve goller atanları da söyleyebiliyor. Ben öyle değilim yani. Burada bana yaştan itibaren mi? 2 sene önceki Fenerbahçe maçını sorsan şey yapamam. Tahminimi bu şey yapamam. İşte şöyleydi, böyleydi. Söyleyemem. Bu da Eyüp Yıldız'ın muhtemel 11'i.
Ya Eyüp abi paylaşmış. Şöyle söyleyeyim. Biraz sonra ekrana getiririz. Şu anda
3-3'lük karşılaşma. 3-3 biten karşılaşma. Son işte kaçıncı? 89. dakikada Selçuk İnan'ın atmış olduğu penaltı golü vardı.
Burak Yılmaz hatta yani Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'la beraber özdeşleşmesinin yani Beşiktaş'la daha önce oynamasından daha etkili olduğu bir karşılaşma.
Şöyle ben hani unutmayayım diye görüntüsünde
2012 sezonunda oynandı. 2012-2013 sezonunun kaçıncı haftası olduğunu şu anda hatırlamaya
8'inde oynamış. Maç günü şöyle bakalım 3-3 bitmiş. Melo kendi kalesini atmış. Holosko o dönem oynuyordu. Holosko Beşiktaş'a
gol attı. Maçta.
Evet. Elmander ve Umut Bulut Galatasaray adına ilk yarıda golleri bulan sonra da ise yine Holosko senin de dediğin gibi ikinci golü atmıştı. Selçuk İnan da maçın bitimine doğru bulduğu golle 3-3'ü getirmişti. Çok
güzel bir maçtı. Evet. Ama Burak Yılmaz için tabii ki yani bir kariyerinde belki bir dönüm noktası olan bir mücadeleden bahsediyoruz Metin Dirim. Benim unutamadığım mesela tabii ki yani tabii güzel espri de mesela Hasan Kabze'nin iki tane gol attığı ve Galatasaray'ı hani kazanamadığı takdirde şampiyonluğu kaybedeceği karşılaşmada Hasan Kabze'nin 90+4'te attığı golle beraber son haftaya bir umutla girip hatta sonra Denizli deplasmanı Fenerbahçe'nin yaşadığı 2005-2006 sezonundaki karşılaşma. Evet. 33. haftadaki. Onu hiçbir zaman unutamam zaten. O zamanlar tabii çok küçüktüm. Belki yani kaç yaşındaydım işte? 7 yaşında falandım yani. 7-8 yaşında falandım ama unutamadığım karşılaşmalardan biridir. Onun haricinde yani son senelere bakıyorum. Bir 2011-2012 sezonundaki Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması var. 3-2 biten. Bizzat maça gitmiştim. Son saniyede Elmander'in attığı gol. Ama şunu detayı verelim. Beşiktaş Vodafone Park'a geçtiğinden beri bir beraberlik alabilmiş. Galatasaray 4 mağlubiyet. Son 4 sene hepsini Beşiktaş kazandı.
Evet, son 3 karşılaşmayı çok böyle gollü de değil o karşılaşma.
2-0 kazandı geçen sene. Hatta hatırlayacaksın. Cagne kırmızı kart gördü. Josef gol attı. Lündeman'ın hatasında.
Rıdvan Yılmaz'a yapmış olduğu hareketten dolayı Cagne kırmızı kart
görmüştü. Evet. Kafaya gelen bir darbe vardı. 2-0 bitti. Ondan önceki sene 1-0 kazandı Beşiktaş. Ondan önceki sene de 1-0 kazandı. Bir de 3-0'lık bir Beşiktaş maçı var ki onu da hiçbir Beşiktaş taraftarı unutmayacaktır. Beşiktaş 10-15 pozisyona girmişti belki hatırlarsın. Ona rağmen 3-0 bitmişti. Yani dakika başı pozisyona giriyordu Beşiktaş. O da Beşiktaş taraftarlarının asla unutmayacağı bir karşılaşmadır. Bugüne gelecek olursak yani Beşiktaş sezon başında benim ligdeki favorimdi. Şu anda yani Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 yapmaları ve şu an ligdeki dalgalı performansları bu maç için normalde Beşiktaş'ı favori göreceğim bir maç için daha ortada görmeme yol açtı. Tabii şimdi Galatasaray bir Lokomotiv Moskova karşılaşması oynadı ve biliyorsun yani farklı bir sistemle çıktı aslında. Farklı bir oyun mentalitesiyle çıktı ve Avrupa'da aslında Galatasaray'ın bayağı işine yarayan bir oyun mentalitesi. Böyle bir mentaliteyle mi çıkacak karşılaşmaya? Bu da tartışma konusu. Sen Beşiktaş açısından nasıl değerlendirirsin bu olayı ve bu maçı ve Beşiktaş'ın da potansiyel 11'ini de bu sırada ekrana getirelim.
Evet, Beşiktaş şöyle bakalım. Beşiktaş son işte Sporting Lisbon maçında çok böyle şey olarak hani çok hani gollü karşılaşma bekliyordum ama Beşiktaş o karşılaşmada istediğini sahaya yansıtmasına rağmen Sporting Lisbon 3 tane çalışılmış golle beraber yani buldukları golle birlikte Beşiktaş kalesinde golleri bulmuştu. Sergen Hoca çok fazla eleştirildi. Eleştirilmeye de devam edecek. Elinde kaliteli isimler var. Çünkü baktığımızda Başroay var, Alex Teixeira var, Soza var. Yani sayabileceğimiz çok fazla işte. Pjanic var, sayabileceğimiz çok fazla isim var. Gezal var, Rozier var. Bunların hepsinden katkı alabilirsin. Bireysel anlamda da bu performansların yükselttiklerinde gol bulma ya da gol yollarında etkili olma potansiyeline sahipler. Ha bunu işte son maçlarda yansıtabilirler mi? Başakşehir maçını 3-2 kaybettiler. Sonra işte geldiler Sporting Lisbon maçını kaybettiler. Orada da bir sıkıntı var. Yani takımsallık anlamında orada işte yaşanan bir sıkıntı var. O da Sergen Hoca'nın görevi dahilinde çözer diye düşünüyorum.
Evet.
Benim halen yine şampiyonluk adayları arasında en büyük favorim Beşiktaş'tır onu da söyleyeyim.
değişik bir kadro var potansiyel kadroda. Bir daha ekrana getirebilirsek. Necip stoperde Umut Meraş ilk kez 11 başlanacağı tahmin ediliyor. Hı hı. Niye sence Umut Meraş'ı Ensakala ve Rıdvan önüne yazmış olabilir?
Şöyle.
Necip'i niye mesela Montero ve Veliton'un önünde?
Şöyle bir önceki maçta ben söylemişim yani Rıdvan şey maçında milli maçta çok böyle oyuna girdikten sonra performansı iyiydi, etkili oynamıştı ama bu tarz maçlarda fiziksel anlamda karşısına güçlü bir oyuncu geliyorsa Rıdvan sıkıntı yaşıyor. Yani fiziksel anlamda o oyuncuyla birebir oynayamıyor. Öbür türlü Enskala ise tam tersi tamam güçlü yapılı bir oyuncu ama meziyetleri çok böyle gelişmiş bir oyuncu değil. Yani mesela sen Enskala'dan şey bekleyemiyorsun, sıfıra inip çizgiye inip oradan orta yapmasını bekleyemiyorsun, yapamıyor. Öyle bir meziyet yok. Umut Meraş ise bana göre etkili. Zaten milli takımda da çok fazla görev almış bir isim. Süre alması gerekiyor ve tecrübesi olan bir isim. Bu karşılaşmada da mantıklı olmuş eğer oynayacaksa.
Şimdi mesela Necip Uysal hamlesini de sormak istiyorum sana. Necip stoperde. Zaten bir joker oyuncu gibi Necip ama Vida'nın partneri olarak biliyorsun yani son karşılaşmada Veliton tepki çekti. Montero'yu yani bazen düşünüyor Sergen Yalçın, bazen düşünmüyor. Çok şaşırtır mı Necip Uysal?
Şaşırtır çünkü alışık olmadığı bir noktada oynayacak. Necip de bir önde daha fazla süre alan bir isim. Orta sahaya yakın olduğu dönemlerde daha iyi etkili oynayan bir isim. Öbür türlü yani Sergen Hoca yine burada bir riske girmiş. Ne kadar bir oyuncu, hani Wellington ne kadar ıslıklansa da ya da ne kadar şey olsa da o maçtaki performansı kötü olsa da belki bu maçın en iyisinden bir tanesi olacak. Yani denenmesi gerekiyor. Necip'le birlikte şimdi karşısında oynayacak isimlere baktığımızda orada Morusan ya da Şikada ayakları çok iyi. Kerem Aktürk ayakları çok iyi. Ondan sonra başka oyuncu kim sayabilirim?
Birazdan gelir. Çikaldao diyebilirsin. Belki. Tayland diyebilirsin.
Tayland'la birebir denk gelmeyecek ama ayakları çok iyi oyuncularla karşı karşıya kalacakları için Necip'in burada performansı çok önemli. Yani belki hani muhtemel 11 olduğu için
değişebilir. Bu tabii %111 değil aslında arkadaşlar. Evet. Orta saha beni biraz şaşırtıyor. Niye biliyor musun? Şimdi Josef, Alex Teixeira ve Pjanic demek çok ofansif oynayacak Beşiktaş demek. Yani Lisbon karşılaşmasına benzer. Ama o karşılaşmada Josef çok yoruldu. Çünkü Pjanic'in de Alex'in de defansif katkıları o kadar yüksek değil. Hatta Alex'in hiç yok.
Yok, ikisinin de yok. Pjanic'in de yok. Yani Pjanic'in de yok. Burada tek Josef'e bütün yük binecek. O da nedeniyle
söyleyeyim. Ve Josef'e gelen... Ya bak orta sahada büyük ihtimalle Galatasaray çok yoğun pres yapacak Josef
de Souza'ya. Şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'ın eksikliğini de söyleyeyim. Atkinson oynamayacak, sakat. Enkudu da oynamayacak, sakat. Mehmet Topal sakat oldukları için zaten o alanın hepsinde saydığım isimler o alanda oynayan isimler. Hocanın elinde çok fazla şey yok. Done yok, orada oynatabilecek oyuncu yok. Ondan dolayı böyle bir kadro çıkartmış. Ofansif ağırlıklı bir kadro çıkartmış. Yani çok böyle bu akşam biz diyorduk ki işte sen demin söyledin 3 karşılaşmaya bakalım. İkisi bir tanesi beraberlikte, iki tanesinde de işte 2-0'lık ya da 1-0'lık skorlarla sonuçlandığını söylüyoruz. Ama bu kadroyla çıkarsa bu akşam çok farklı bir maç izleyeceğiz. Skorlu bir karşılaşma izleyeceğiz.
Yani bir de Galatasaray'ın ilk 11'ini potansiyel muhtemel 11'ini ekrana getirelim sevgili Recep. Bu da Muslera Kale'de Marcao geri dönüyor. Yine Yedlin oynayacak gibi duruyor. Sasha Boye'nin tam sakatlığı düzelmemiş durumda. O da Galatasaray için bir şey oldu artık yani. En iyi transferlerinden biri olan sağ bek pozisyonunda inatla Yedlin'in oynaması da büyük bir eksi oldu. Orta saha Taylan Berkan Çıkaldağ orta sahasını doğru buluyor musun? Yoğun pres yapman gereken bir karşılaşmada. Yani o yoğun presi Kerem Morutan yapar. O yüzden orta sahayı güçlü tutmak...
Berkan'ın belki... oyununu beğeniyorum. Çıkardığı da şey yani buna destek olacağını tek sıkıntı Taylan'ın hani orada çok fazla yoruluyor. Taylan birkaç karşılaşmada da orada oynadığında hatta Fatih Erim birkaç maçta onu yedeğe de çekmişti. Orada öyle bir sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum. Ama orada da ofansif anlamda karşısındaki oyuncuların çok böyle birebir mücadeleyi sevmediğinden dolayı Taylan'ın işinin çok böyle yorucu olacağını düşünmüyorum açıkçası.
Defansif bir kadro dersin ama buna.
Tabii ki yani baktığında...
kontra atak... kadrosu.
Şey gibi kadro aynı şey maçı Lokomotiv Moskova karşılaşmasında Marko Nelson beraber oynamıştı. Kerem sonradan oyuna girmişti. Orada Mustafa Muhammed oynamıştı.
Kanatlar orada farklıydı abi.
Kanatlar farklıydı. Evet.
Barış Alper Yılmaz'la kim vardı diğer kanatta? Şu an hatırlamıyorum. Babel vardı.
Evet.
Babel vardı. Burada Babel'i büyük ihtimalle ikinci yarı silah olarak. Yani ben şu kadrolara baktığım zaman sadece şunu görüyorum. Galatasaray cephesinde oyunu kontrol altında tutalım. Lokomotiv Moskova maçında olduğu gibi iyi kontraya çıkalım. Hızlı kontraya çıkalım ve yani bulduğumuz bir golden sonra da rahatlayabiliriz tarzında ama şimdi bu takım ne kadar ayağında top tutabilir?
Bir şey söyleyeceğim. Yani. Tabii burada bak tutabilir. Morusan oynarsa Morusan ikinci yarı mı oyuna sokacak? Ona bakmak gerekiyor. Geçen işte Lokomotiv Moskova'da 60 olduğu ara topuyla puanı getiren isimdi. Kerem'e 60 olduğu topu 3 puanı getiren isimdi. Golü bulduran isimdi. Yine aynı şekilde aynı mantıkla çıkmış. Ofansif anlamda bana göre Beşiktaş'ın elindeki oyuncuları bir şekilde hani o muhtemel 11 üzerinde konuşuyorum. Orada ofansif anlamda çok fazla açık vereceklerini düşünüyorum. Çünkü mevkiinde çok böyle Josef'e yardımcı olacak oyuncular değiller. Josef'in üstüne oynandığında çok böyle pozisyon içerisinde olacağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Ama Fatih'in yine mantığı ilk başta deplasmanda bir kontrolü ele alayım. Sonraki süreç içerisinde golü bulursam golü bulayım mantığıyla çıkmış.
Nasıl? Seyir zevkini nasıl görüyorsun bu karşılaşmada?
Her iki maçın şimdi baktığımda Mustafa Muhammed Cagne. Ben Cagne'yi denerdim. Çünkü Mustafa Muhammed bir önceki maçta çok böyle performans anlamında bana şey gelmiyor. Yeterli gelmiyor. Tamam top ya da o pozisyon içerisinde süre alabiliyor. Rize maçını kurtaran isim bana göre Cagne'dir. Sonraki süre içerisinde yine oyuna girip oyunu çeviren isimlerden bir tanesi Cagne'dir.
Lokomotiv maçında bile yani Cagne'nin oyuna girmesiyle bambaşka bir Galatasaray.
Cagne'nin olması gerekiyor. Zaten yan topları kullanacaksan Necip oynuyorsa, Necip defanstaysa, Necip'ten hani top alabilmen adına yan topları kullanabiliyorsan Cagne'nin orada olması daha mantıklıydı.
Peki son olarak bir skor tahmini.
Gol bir karşılaşma bekliyorum. Yani iki tarafında goller bulacağını düşünüyorum. Çünkü hani Başşuay gerçekten kaliteli bir isim. Mustafa Muhammed ise Eyüp Yıldız'la biz her yaptığımız programda daha önce Medyascope'da da dile getirmiştir. Mustafa Muhammed'in El Zamalek'te oynarken çok işte performansının yüksek olduğunu ve bir dönem Galatasaray'da o performansının düştüğünü söyleyebilirim. Ondan dolayı Galatasaray'ın ayakları çok iyi oyuncuları var mesela. Berkan olsun, Kerem olsun, Morusan olsun, Çıkaldağ olsun, işte oyuna girecek olan Cagne olsun, gol yollarında etkili olacaklardır diye düşünüyorum. Yani ben golle bir karşılaşma bekliyorum.
Ben Galatasaray kaybetmez diyorum bu karşılaşmayı. En başta Beşiktaş'ın galibiyetini düşünüyordum ama hafta içindeki Sporting karşılaşması bayağı bir şey değiştirdi kafamda. Şimdi tabii bir duran top zafiyeti var Beşiktaş'ın ama Galatasaray'da duran toplarda yani iyi bir takım değil. O açığını Beşiktaş'ın çok kullanabilecek mi emin değilim. Kontra silahlarını çok iyi kullanması lazım Galatasaray'ın. Maçın ilk 10 dakikasında bayağı bir şey belli olur bu karşılaşma.
Burada şeyi çok fazla göre düşecek. Berkan'la Çıkaldağ'ın hani bu Hacı vardı ya da Alex vardı. Sen Kerem'e ya da Morusan'a ya da Mustafa Muhammed'e top çıkartabileceksen, ara topu atabileceksen o zaman çok farklı bir karşılaşma izleyeceğiz diye düşünüyorum.
Mesela Halil'i görüyor musun sonradan öne girmediğini?
Ya şimdi şöyle yapmak gerekiyor, şöyle bakmak gerekiyor. İlk golü Galatasaray bulursa ve ilerleyen ikinci yarıda ben Babel yerine Halil'i dahil ederim. Çünkü kontratakta hızlı bir oyuncuyla ikinci golü bulup rahatlatmak, takımı rahatlatmak, o 3 puanı sabitlemek daha mantıklı gözüküyor.
Evet, teşekkürler Metin'dirim. Yani derbi için konuşacaktık ama Fenerbahçe maçını da bayağı bir detaylı değerlendirmiş olduk. Tabii bu karşılaşmanın yani potansiyel senaryoları nasıl etkiler iki takımları, bu da önemli şimdi. Mesela Galatasaray bu maçı mesela kaybetti diyelim. Ben yanlış bilmiyorsam Trabzon'la puan farkı 8'e falan çıkacak yani.
Bakalım.
Ona bir bakmak lazım. Yani iki maçtan daha fazla fark olacak. Tabii o da toparlanması
şimdi,
zor.
Şimdi puan durumuna baktığımızda Trabzonspor'un 24 puanı var. Beşiktaş 17 puanda, Galatasaray 17 puanda.
Tamam, 7 puan fark olacak yani. İki takımdan biri kaybederse liderler aralığında 7 puan fark olacak. Daha senenin çok başındayız. Daha 10 hafta oynandı. Tabii öyle bakmak lazım ama yani 8 puan geride olmak da 7 puan geride olmak da bir mental olarak bir dezavantaj şey olabilir.
Ama hani şimdi biliyorsun futbolda yeri geliyor çok fazla şeyler çıkabiliyor. Değişik hamleler çıkabiliyor. Mesela bir Çin atasözü vardır. Bu da köprünün altından daha çok su akacaktır diye bir söz vardır. Daha 10. haftaya kadar 20. haftada biz neler konuşacağız? Çok farklı şeyler konuşacağız.
Evet. Teşekkürler. Ağzına sağlık Metin'im. Son yorumlarını alayım senden de.
Yarın tekrar buradayız. Derbideki sonraki oluşan ortamı konuşacağız. Oluşan skoru konuşacağız. Seyir zevki yüksek olan bir karşılaşma.
Hakemlerin az konuşulduğu.
Hakem artık konuşulmaz diye düşünüyorum. Yani merkez hakem değişecektir diye düşünüyorum.
Sen öyle sanmıyorsun.
Tabii konuşulacak, ileriye dönük konuşulacak. Ve bize destek verirlerse, bizi beğenirlerse, Medyascope TV'yi yalnız bırakmazlarsa, tavsiye ederlerse bizi çok mutlu ederler. Yarın tekrardan görüşmek üzere, sözü sana bırakıyorum.
Ben de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Yayından çıkmadan önce like butonuna basarsanız bize daha da çok katkı sağlamış olursunuz. Eleştirilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka YouTube'un chat bölümünde görmek isteriz sevgili Medyascope izleyicileri. Yarın aynı saatte saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.